Ayrım 10.
Ziyafet diye işte buna derler dostlar. Şu koyun kızartmasından bir tat da bak. Çeksene elini, kocam bakıyor. Acı. Sadıç da hiç zora sokmuyor kendini. Nasıl da yanaştı gelinin anasına. Ben koyun kızartmasını sevmem canım. Balık yiyorum. Daha iyi bu, yağlı. Hadi Proşka, tokuştur bakalım. İnsanın gırtlağından ateş gibi akıyor valla. Semyon Gondeyeviç, ne var? Semyon Gondeyeviç, ne var yahu? Allah belanı versin. Mutfakta döşeme çatırdıyor, sarsılıyor, topuklar yeri dövüyordu. Yere bir bardak düştü. Cam şangırtıları, insan sesleri arasında kaynadı gitti. Gregor masada oturanların başları üzerinden mutfağa baktı. Kadınlar dansa kalkmıştı. Haykırmalar, ıslıklar. Dolgun kalçalarını oynata oynata, hepsi de tombul, her birinin üzerinde 5-6 kat eteklik vardı, dantel mendillerini sallayıp dirsek kırdılar. O sırada 3 sıralı akordiyonun gür sesi kulakları doldurdu. Çalgıcı kazak dansını çalmaya başladı. Birden bir haykırış yükseldi. Halka olalım hadi. Sıkışın biraz, dedi Piotr. Kadınları karınlarından iteledi. Gregor kendine geldi. Natalya'ya bir göz kırptı. Piotr kazak dansını yapacak şimdi, bak seyret. Kiminle, diye sordu Natalya. Görmüyor musun, ananla. Maria Lukinichna ellerini kalçalarına dayamış bekliyordu. Mendili sol elindeydi. Hadi artık yahu, yoksa... Piotr ufacık adımlarla ilerledi. Tam onun önüne gelince dizini yere vurdu. Kalktı, kıçın kıçın yerine döndü. Lukinichna ıslak bir çayırdan geçmeye hazırlanırmış gibi eteklerini kaldırarak ayağının ucuyla aynı tempoyu sürdürdü. Alkışlar, bravolar arasında oynuyor, bacaklarını erkek gibi dört bir yana savuruyordu. Akordiyoncu tempoyu hızlandırdı. Piotr ona da uydu. Akıl almayacak kadar ufaktı adımları. Birden bir nara attı. Yere çömeldi. Çömelik dansa devam etti. Arada avuçlarıyla çizmelerinin yanlarına vuruyor, bıyığının kenarını çiğniyordu. Ayaklarını ileri geri savuruyordu büyük bir hızla. Kahkülü önüne düşmüştü. Kapıya yığılan kalabalıktan Gregor bir şey göremedi. Sarhoş konukların bağırışmalarını duyuyordu o kadar. Bir de demir kabaralı topukların çam döşeme üstünde sürekli takırtısını. Döşeme tutuşmuş yanıyordu sanki. Daha sonra Ilinichka ile Miron dansa kalktılar. İkisi de ağırbaşlı, becerikli, her zaman olduğu gibi. Panteleimon bir taburenin üstüne çıktı, onları seyre koyuldu. Topal bacağı havada sallanırken dilini damağında şaklatıyordu. Bacakları değilse de dudakları küpesi oynuyordu. Pek o kadar usta olmayanlar da bu arada kazak dansı yapmaya kalktılar. Başka daha güç dansları deneyenler oldu. O zaman yaygara koptu. ''Bozmayın yahu! Daha yükseğe, daha yükseğe!'' Bacakları hafif, iyi ama götü iş bozuyor. ''Dönsenize, dönün yahu, dönün! En iyi bizimkiler dans ediyor.'' İçecek bir şey yok mu be? O ne biçim dans yahu? Edeceksen doğru dürüst et, karışmam ha. Büyük baba Grishaka çoktan küferik olmuştu. Peykede yanına düşen konuğun kemikli sırtına kollarını dolamış, kulağının dibinde vızıldıyordu. Askere gittiğinde ilk hangi yıldı? Yanında oturan 100 yıllık çınar gibi kavruk ihtiyar cevap verdi. 1839 evlat. Ne zaman? Grishaka kulağını uzattı. 1839 dedim ya. Adın ne senin? Hangi alaydaydın? Maxim Bogatiriev alayı. Baklanov'un alayında çavuştum. Sen de Melekovlardan mısın? Ne? Kimlerdensin diyorum. Ha, güveyin ana tarafından dedesi olurum. Baklanov'un alayından mı dedin? Yaşlı adam sönük gözleriyle Grishaka'ya baktı. Yarım kalmış lokmasını dişsiz ağzında yuvarladı, başını salladı. Kafkas seferinde bulundun öyleyse. Baklanov'un yanında hizmet gördüm ben. Kafkasya'nın fethinde beraberdik. Alayda ne kıyak kazaklar vardı. Adamın boyunu ölçer öyle askere alırlardı o zamanlar. Çam yarması gibi adamlar ama biraz kamburca. Kolları uzun, geniş omuzlu adamlar. Ya evladım ne adamlardı onlar. Paşa Hazretleri nur içinde yatsın. Beni bir gün bir falakaya yatırdıydı. Ben de Türk seferine katıldım. Ha? Evet oradaydım. Grishaka sıska göğsünü ileri fırlatıp madalyalarını şangırdattı. Gün doğarken bir köyü ele geçirdik diye yaşlı adam Grishaka'yı takmadan sözünün ardını getirdi. Öğle vakti alarm borusu çaldı. Rosas dolaylarında savaşıyorduk. Bizim alay 12. Don Kazak alayı Yeniçerilerle savaşa tutuşmuştu, dedi Grişaka. Tam ben kulübedeyken alarm borusu çaldı. Evet, dedi Grişaka. Kızmaya başlamıştı. Elini sallayarak, Türklerin Yeniçerileri bizim atamanın hassa alayındaki kazaklar gibidir. Kendi çağlarına hizmet eder onlar da. Kafalarına beyaz çuval geçirirler. Ha? Kafalarında beyaz çuval vardı diyorum. Alarm borusu çaldı. Yoldaşıma dedim ki geri çekileceğiz çaresiz Timofey dedim. Ama önce o halıyı alalım duvardan. İki George nişanı verdiler bana. Ateş altında yararlılıktan nişan aldım. Bir Türk binbaşısını canlı canlı tuttum esir ettim. Büyük baba Grişaka birden ağlamaya başladı. Kavruk yumruğunu yanındakinin bel kemiğine indirip duruyordu. Öteki bir tavuk parçasını kiraz peltesine batırdı. Sofra örtüsünün lekesine baktı. Bir şeyler mırıldandı. Yaşlı adamın cansız, donuk gözleri masa örtüsünün beyaz kıvrımlarına dikilmişti. Vodka ve şehriye çorbası artıklarıyla ıslanmış örtüyü değil de Kafkasların kör edici beyazlıkta karlı yamaçlarını görüyor gibiydi. O güne dek haram mala el sürmediydim. Çok köy yağma ettik. Evlerde neler neler yoktu. Hiçbirine el sürmek gelmedi içimden. İnsanı haram mala göz komaya kışkırtan hep şeytandır. Ama bu kez bu halı öyle de hoşuma gitmişti ki görür görmez benim ata çul olur bu diye düşündüm. Oraları gördüm ben de. Deniz aşırı da gittim. Grişaka adamın gözlerinin içine bakmaya çalışıyordu. Derin göz çukurlarında kalın kaşların sakalın arasında gözler görünmüyordu. Grişaka ne yapsın işi kurnazlığa vurdu. İlle de anlatacak hikayenin sonunu. Bodoslama girdi. Yüzbaşı emri verdi. Dört nal ileri. Sıra sıra ileri. Baklanov alayından emekli yaşlı kazak, borazan sesi duyan bir küheylan gibi başını birden geriye attı. Yumruğunu masaya indirdi. Kısık sesiyle bağırdı. Mızrak alayı, hazır ol. Baklanov'un erleri, kılıç çek. Birden sesi yükseldi. Fersiz gözleri çakmak çakmak oldu. Baklanov'un erleri, diye kükrüyordu şimdi. Dişsiz, sarı çeneleri açmış. Baklanov'un arslanları, hücum, ileri. Zeki, canlı bir bakışla gözlerini Grişaka'ya dikmişti. Sakalından aşağı süzülen gözyaşlarına aldırmadı. Grişaka da heyecanlanmıştı. Emri verdi, kılıcını salladı. Dört nal ileri atıldık. Yeniçeriler nal böyle dizilmişti. Parmağıyla masa örtüsünün üstünde karma karışık bir dörtgen çizdi. Ateş ediyorlardı. Üç kere üzerlerine saldırdık. Her seferinde bizi geri püskürttüler. Ne zaman hücuma kalksak cenahlarında bir korudan süvariler ortaya çıkıyordu. Takım kumandarı bir emir verdi. Geri döndük, saldırdık, ezdik, süpürdük hepsini. Kazaklara karşı koyacak süvari var mı bu dünyada? Koruya kaçtılar. Subaylarını gördüm önümde. Doğru bir ata binmişti. Yakışıklı herifti. Simsiyah sarkık bıyıklı. Bana baktı, piştolunu çıkardı, tetiği çekti. Iskaladı. Atımı mahmuzladım, yetiştim. Biçip geçecektim herifi. O sırada aklıma geldi. İnsan ne de olsa o da. Sağ kolumda belinden kavradığım gibi eğerden çektim aldım. Kolumu ısırdı ama ben kaptım mı bir kere? Grişaka övünçle yanındakine göz attı. İhtiyar adamın kocaman sıska kafası göğsüne düşmüştü. Rahat da oturduğu yerde. Horluyordu. Bölüm 2. Sergei Platonovich Mukov'un aile kütüğü çok eskilere giderdi. Deli Petro zamanında devlet teknelerinden biri Don'da azağa doğru yol alıyordu. Peksimet ve barut yüklemişti. Yukarı Don havzasında nehrin yakasında kurulu eşkıya şehri Çigonak kazakları gece tekneye baskın verdiler. Uyku sersemi muhafızları öldürdüler. Peksimetle barutu yağma ettiler. Tekneyi batırdılar. Çar Voronez'deki askerini Çigonak üzerine saldı. Asker şehri yaktı. Taş üstünde taş komadı. Suçlu kazakları kılıçtan geçirdiler. Kırkını da tutsak düşen reisleri Yakirka ile birlikte Don boyunca haşarı köylülere ibret olsun diye yüzer dar ağaçlarını astılar. Aşağı yukarı 10 yıl sonra Çigonak'ta sönen ocaklar yeniden tütmeye başladı. Orada yeniden bir nahiye merkezi kuruldu. Yeniden toprak siperlerle sarıldı çevresi. Aynı zamanda Çar'ın buyruğuyla Mokov adında bir gizli ajan, bir Rus köylüsü köye gelip yerleşti. Bıçak sapı, tütün, çakmak taşı, kazakların gündelik ihtiyaçlarını karşılayan, daha başka öteberi satıp geçiniyordu. Çalınmış eşya ticareti de yapardı. Yılda bir iki kere sözde çeşit yenilemeye, aslında bölgenin durumu hakkında resmi makamlara bilgi vermeye Voronez'e giderdi. Mokov ailesi bu Rus köylüsü Nikita Mokov'dan gelmedir. Kazaklar arasında yerleşip kök saldı Mokovlar. Çoğaldılar, çalı otu gibi saçılıp yayıldılar yöreye. Voronez valisinin dedelerine verdiği yarısı çürümüş kimlik belgelerini peygamber tırnağı saklar gibi saklarlardı. Bugün de o belgeler ellerinde olacaktı. Sergei Mokov'un büyük babası zamanında evde yangın çıkmayaydı. Bu Mokov kumar yüzünden zaten bir kere işini batırmıştı. Tam yeniden belini doğrulturken her şeyi yandı, kül oldu. Sergei Platonovich felçli babasını gömdükten sonra beş parasız işe başladı. İlkin domuz kılı, kuş tüyü alıp sattı. Tam 5 yıl sefil bir hayat yaşadı. O çevrede ne kadar kazak varsa soydu, soğana çevirdi. Derken günün birinde bizim sığır taciri Seryoska Sergei Platonovich oluverdi. Tuhafiye dükkanı açtı. Yarı bunak bir papazın kızını aldı. Hatırı sayılır bir çeyiz getirdi kız kocasına. Mokov kumaş tüccarı oldu. Kumaş ticaretine tam zamanında başlamıştı. Ordudan gelen bir emirle o ara kazaklar köy köy donun kumlu çorak sol yakasından sağ yakaya göçmekteydiler. Yeni nahiye merkezi Krasnokuska'ya orada gelişti. Topraktan yeni yapılar fışkırdı. Çir, Çornaya ve Frolovka ırmakları boyunca ovaların bozkır vadilerinin kıyılarında Ukraynalılara yakın yeni köyler kuruldu. Kazaklar öteberi almak için 50-60 kilometre yol yürüyeceklerine burunlarının dibinde Sergei Mokov'un dükkanını buldular. Dükkan tepeleme eşya doluydu. Sergei işini akordeon misali büyüttükçe büyüttü. Yalnız manifaturacılık yapmıyor, köylülerin her türlü ihtiyacını karşılayacak şeyler de satıyordu. Deri, tuz, gaz, süs eşyası. Hatta son günlerde tarım makineleri bile getirmişti. Yazları Sepser'in yeşil kepenkli dükkanında Aksay atölyelerinden gelme sıra sıra biçer döverler, pulluklar, buğday ayırma ve sıralama makineleri dururdu. Kurnaz Sergei Platinovich'in işleri görünüşe göre hiç de fena gitmiyordu. 3 yıla kalmadı bir zahire ambarı açtı. Karısı öldükten 2 yıl sonra da buharla işleyen bir değirmen yaptırmaya başladı. Tatarsk ve komşu köylüler ahalisini avcunun içine almıştı. Küçük, esmer, kara parlak kıllarla kaplı elleri vardı. Civarda Sergei Mokov'a borçlu olmayan tek kulübe bulamazdınız. Her evden bir senet yatardı çekmecesinde. Sarı kenarlı, yeşilimsi bir kağıt. Ya bir değirmen makinesi, ya kızın çeyizi için satın alınmış birkaç metre kumaş. Kızın düğün günü gelmiş, çatmış. Paramonif'te alıcılar tahılın fiyatını düşürmüştür. Aman bana veresiye gözünü seveyim Platonovich ya da Allah bilir ne için. Değirmende 9, dükkanda 7 işçi çalıştırıyordu. 4 bekçisi vardı. Hepsi 20 kişi rızkını tüccarın keyfine bağlamıştı. İlk karısından 2 çocuğu oldu. Kızı Elizabetta ile miskin sıracalı Vladimir. İkinci karısı Anna'nın çocuğu olmadı. Sıska sivri burunlu bir kadındı. Anna Mokov'a vardığında 34 yaşını geçkindi. Kursağında kalan evlat sevgisinin yılların biriktirdiği can sıkıntısının acısını çocuklar çektiler. Asabi mizacı onlara yaramadı. Babaları o hiç aldırmazdı zaten çocuklarına. Seyisine, aşçısına karşı ilgisi neyse çocuklarına karşı da o. Alışverişten başını kaşımaya vakti yoktu ki. Gitmediği yer yoktu. Bir gün Moskova'ya gitmişse ertesi gün Nizni Novgorod'a, bir başka gün Uyupinskaya'ya giderdi. Komşu nahiye merkezlerinde kurulan yıllık panayırları hiç kaçırmazdı. O yüzden çocuklar başıboş büyüdüler. Mokov'un karısı soğuk, duygusuz, çocuk aklının gizli yanlarını anlamaya hiç çalışmadı. İki kardeş daha çocukken birbirlerine yabancı, iki apayrı insandılar. Vladimir içine kapanık, asık yüzlü biriydi. Çocukluğuna hiç yakışmayacak kadar da ciddi. Günlerini hizmetçi kadınla aşçısının yanında geçiren Liza, ahlakı bozuk, malın gözü bir karıydı bu aşçı. Erken yaşta hayatla içli dışlı oldu. kadınlar garip bir tarzda merakını uyandırıyordu. Daha o sıska, utangaç yıllarında sütleyen otu gibi bir acımtırak yabani kızdı. Sabırsız yıllar birbirini kovaladı. Yaşlılar daha yaşlandı. Gençler yaprak saldı, yeşerdi. Günün birinde akşam çayından sonra gözü kızına ilişen Sergei Platinovich az kalsın şaşkınlığından küçük dilini yutacaktı. O sıralar liseyi yeni bitiren Elizabetta koskoca güzel bir kız olmuş çıkmıştı. Bir daha baktı, kehribar sarısı çayla dolu fincan elinde titredi. Tıpkı rahmetli anası. Tanrım, tıpkı anası. Dön bakayım Liza. Kızının ta küçüklüğünden beri anasına benzediğini hiç fark etmemişti. Lisenin 5. sınıfında okuyan Vladimir Mokov bir gün değirmenin avlusundan geçiyordu. Dar göğüslü, hastalıklı, solgun yüzlü bir delikanlıydı Vladimir. Kız kardeşiyle birlikte yaz tatilini geçirmeye yeni gelmişti köye. Her zaman yaptığı gibi yine değirmeni görmeye gitti. Una bulaşmış işçilerin arasına karıştı. Mallarını değirmene getiren kazaklar, "Beyin oğlu" diye ardından saygıyla mırıldandıkça göğsü kabarıyordu. Arabaların tezek yığınlarının arasından dikkatle yolunu seçip kapıya geldi. Orada birden hatırladı. Makine dairesini görmemişti. Geri döndü. Makine dairesinin girişinde kırmızı yağ sarnıcının yanı başında değirmenci Timofey'i, kantarcı Valet ve Timofey'nin yamağı beyaz dişli küçük David çıplak ayaklarıyla kocaman bir kil çemberini yoğuruyorlardı. Paçaları diz kapaklarının üstüne sıyrılmıştı. "Hah, bey geldi," diye kantarcı şakayla Vladimir'i selamladı. "Merhaba." "Merhaba Vladimir Sergeyeviç. Ne yapıyorsunuz?" "Kil yoğuruyoruz," dedi David pis pis gülümseyerek. Ayaklarını yapışkan gübre kokulu kilden güç bela kurtardı. "Babanın paracıkları kıymetli. Bu iş kadın işi ama nerede? Babanın eli bir sıkı ki." David ayağını şap diye vurdu kile. Vladimir kızdı. Habire gülen David o alaycı edasıyla önüne geçilmez bir nefret uyandırdı içinde. "Ne demek eli sıkı?" dedi. "Korkunç pinti," diye David gülümseyerek sözünü açıkladı. "Ona kalsa kendi bokunu bile yer." Öbürleri ondan yana çıkıp güldüler. Hakaret Vladimir'in yüzüne şamar gibi indi. Soğuk soğuk baktı David'e. Demek memnun değilsin buradan." "Gel gir bu bokun içine, kendin karıştır da gör bakalım. Memnun olmak için hayvan olmalı insan. Biraz da baban yapsa bu işi ne iyi olurdu. Bel ağrısı neymiş görürdü," diye David karşılık verdi. Kil çemberinin üstüne basıp yürüdü. Ayaklarıyla kili yoğuruyor, neşeli neşeli gülüyordu. Vladimir alacağı intikamın tadını düşünerek aklından bir cevap hazırladı. "Pekala," dedi yavaşça. "İşinden memnun olmadığını babama söylerim." Yan gözle adamın yüzüne bakınca şaşırdı. David bir yeri acırmış gibi zoraki sırıtıyordu. Öbürlerinin yüzü asıktı. Kısa bir süre hiç konuşmadan kili yoğurmaya devam ettiler. Sonra David bir gayret gözlerini çamurlu ayaklarından çekti. Yaltaklanırcasına hain bir sesle "Şaka ettim canım," dedi. "Dediğini babama söyleyeceğim." Kendine ve babasına acıyan yaşlarla dolu dolu olmuştu gözleri. Yürüdü. David arkasından bağırdı. "Volodya! Vladimir Sergeyeviç!" Korkmuştu. Kilden aşağı atladı. Paçalarını indirip çamurlu bacaklarını örttü. Vladimir durdu. David soluk soluğa koştu geldi. "Babana söyleme. Aptallık işte, bir kusurdur ettim. Bağışla. Tanrı şahidim, bak düşünmeden söyledim." Vladimir kaşlarını çatarak "Peki, söylemem," dedi. Kapıya yürüdü. David Kaya acımıştı. İçi rahatladı birden. Beyaz boyalı çit boyunca ilerledi. Avlunun dibindeki demirhaneden oynak çekiç sesleri geliyordu. Önce boğuk, hafif bir vuruş, çekicin demirin üstüne düşüşü. Sonra iki kısa, açık seçik tıngırtı, çekicin çınlayan örse inişi. "Ne demeye öyle konuşursun sen de?" Valet'in kalın sesi kulağına çalındı. "Kışkırtma bok herifleri, rahat kossunlar seni." "Domuz," diye içinden geçirdi Vladimir, kızgın. "Söyleyeyim mi babama, söyleyeyim mi şimdi?" Geriye bir göz attı. David yine pişmiş kelle gibi sırıtıyordu. Kararını verdi. "Söyleyeceğim işte." Dükkanın önünde alanda bir araba duruyordu. At direğe bağlanmıştı. Küçük çocuklar itfaiye sundurmasının damına konmuş bir serçe sürüsünü kovalayıp gülüştüler. Camlıktan doğru üniversite öğrencisi Boyarişkin'in kalın bet sesi, kaba, boğuk başka bir ses duyuyordu. Vladimir camlığın merdivenlerinden çıktı. Başının üstünde yaban asması, oymalı mavi saçağın kenarından merdivenle camlığa doğru yemyeşil salkım salkım sarkmıştı. Boyarişkin dımdızlak kazınmış, cilalı kafasını salladı. Yanında oturan sakallı genç öğretmen Balanda'ya döndü. Avuç içi kadar tarlasını ekip geçinen basit bir kazağın oğluyum. İmtiyazlı sınıflara karşı çok tabii olarak nefret duyuyorum ama yine de okuyorum onun kitaplarını. Kaybolup giden bu sınıfa karşı içimde sonsuz bir acıma var. Neredeyse ben de soylu kişilerden, mal mülk sahiplerinden biri olup çıkacağım. O kadınsı ülkülerine bakıyorum, hayran oluyorum. İlgilendikleri şeyler ilgimi çekiyor. Kısacası daha böyle bir sürü şey işte. Bütün bunları ancak bir dahi temizleyebilir. Yoksa insan inançlarını bile değiştirir. İnan bana. Balanda ipek kuşağının püskülleriyle oynayarak gömleğinin kırmızı işlemelerine baktı. Liza çevresine önem vermeden bir koltukta oturuyordu. Konuşmayla hiç ilgilenmez görünüyordu. Gözleri hep kaybolmuş bir şeyi arar gibiydi. Sıkıntılı sıkıntılı, Boyarişkin'in kazınmış, mor parıltılı kafasına bakıyordu. Vladimir onları selamlayıp önlerinden geçti. Babasının kapısını vurdu. Sergei Platinovich deri kaplamalı serin koltuğuna oturmuş, bir derginin sayfalarını çeviriyordu. Ayağının dibinde sarı renkte kemikten bir kitap açacağı vardı. ''Ne istiyorsun?'' ''Değirmenden gelirken'' diye Vladimir kararsızca başladı. Sonra David'in o göz alıcı gülümsemesi geldi aklına. Babasının ham ipekten, yelek içinde sıkılı duran şişko göbeğinden gözlerini kaçırarak devam etti. ''David'i, değirmenciyi gördüm.'' dedi ki... Sergei Platinovich oğlunun anlattıklarını dikkatle dinledi. Sonra ''Kovarım herifi, hadi sen git.'' diyerek kitap açacağını almak için yere eğildi. Köyün aydın kişileri bazı akşamlar Sergei Mokov'un evinde bir araya gelirlerdi. Boyarişkin, Moskova Teknik Üniversitesi öğrencisiydi. Kibirden, bir de veremden içi geçmiş öğretmen Balanda ile yardımcısı Marta Gerasimovna birbirlerinden hiç ayrılmazlardı. Köyün her dem tazesi bir pasaklı kadındı Marta Gerasimovna. Etekliğinin altından iç gömleğinin ucu görünürdü hep. Posta memuru bekardı. Ne zaman yanına varsan kırmızı mühür ve hacı yağı kokardı. Genç teğmen Yevgeni Lisnitski de arada sırada atına atlar gelirdi babasının çiftliğinden. Soğuklukta oturur çay içerlerdi. Saçma sapan konulardan söz açılır, bazen konuşacak konu kalmaz, konuklardan biri ev sahibinin pahalı sedef kakmalı gramofonunu kurar, plak çalardı.